Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Bugünkü Açık Bilinç'te konuğumuz yok sanıyorum ama siz ıstakozlar acı çeker mi diye ilginç bir temayla başlıyoruz herhalde yeni yayın döneminin Açık Bilinç evet. Programlarının başlarında.
Ya bu ıstakoz meselesi tabii biliyorsunuz çok gündemdeydi, düştü aslında gündemden yani birkaç haftadır ama biz ancak sıra bulabildik. Böyle biraz geriden geliyoruz çünkü işte galiba milletvekili bir hanımefendi ıstakoz yemiş çok pahalı bir yerde, onun fotoğrafını koymuş, herkes de isyan etti filan. Şimdi ıstakozlar meselesi aslında ilginç yani pek çok açıdan ilginç, dolayısıyla bari konuşalım dedim. Şuradan başlayayım. Şimdi bir Amerikalı yazar var, David Foster Wallace diye. Amerika'da çok sevilen, hatta böyle kült neredeyse bir okur kitlesi olan falan bir adam. Ben biraz bu Nirvana diye bir grup vardı. Orada Kurt Cobain diye Nirvana grubunun işte kurucusu bir müzisyen bir adam vardı. Erken yaşta öldü falan. Biraz adamı ona da benzetiyorum ve benzer bir şekilde biraz bir kült taraftar kitlesine de sahip. Bu adam 1962 doğumlu ama 2008 yılında 46 yaşındayken intihar ederek ölüyor. Bir kere yani bu kült karakterini yükselten şeylerden bir tanesi, bu özelliklerinden bir tanesi. Böyle depresif filan bir adam. Ama çok da kabiliyetli bir adam. Yani kitapları işte böyle çok seviliyor, tutuluyor. Pek çok ödülü var. Az kaldı, 2012'de Pulitzer ödülü alıyordu, işte şeydi, finalist olarak düşünüldü filan falan. Neyse, bu adamın yazdığı, bir denemelerini derlediği bir kitap var. Kitabın başlığı Consider the Lobster, yani istakozu da düşünün. Pek çok deneme var kitabın içinde, 2006 yılında çıkmış. Bunların bir tanesi de bu kitabın başlığı ile aynı başlığa sahip. İşte Consider the Lobster, deneme.
Pardon, bir ara şey yapar. David Wallace Wells mi dediniz?
David Foster Wallace adamın adı.
David Foster Wallace. Affedersiniz burada evet. Ara. Ben şeyle karıştırdım. David Wallace Wells.
Evet, yok değil. O değil. Bu böyle yani... Genç bir adam olmasına rağmen pek çok konuyla da ilgileniyor. İşte yani kurgu yazarı olarak aslında ünlenmiş durumda ama siyasi şeyler de yazıyor. Bu şimdi istakoz meselesinde göreceğimiz gibi aslında bilimsel konulara da merak sarmış filan birisi. Ve işte denemelerini toplamış. Bu Consider the Lobster başlıklı deneme de galiba, şimdi hemen bakıyorum, 2004 yılında yazmış ve bir dergide çıkmış bir yazı. Daha sonra da işte böyle bir kitapta, 2006 yılında bir derleme kitapta ki denemelerden bir tanesi olarak yer alıyor filan. Şimdi şuradan da bir şey daha, bir küçük malumat daha vereyim. Aslında burada bir atıf var. Çünkü kaç yılındaydı? 1941 yılında basılmış olan bir kitap var yine Amerika Birleşik Devletleri'nde, başlığı Consider the Oyster, yani istiridyeyi de düşünün. Bunu yazan da aslında bir yemek yazarı, bir kadın, Mary Frances Kennedy Fisher diye. Genellikle işte ön ismini kısaltıyor, bir tek ön harfleriyle kullanıyor, MFK Fisher diye biliniyor. Çok çok kabiliyetli bir kadın, bence çok iyi bir yazar. Yani yemek yazarı olmasının ötesinde böyle bence edebi değere sahip şeyler de yazıyor filan. Ve bu işte istiridyeyi de düşünün başlıklı kitabı daha ziyade istiridye nasıl yenir, istiridyeli yemekler nedir işte filan falan, bunları anlatıyor. Yani bir yemek kitabı aslında. David Foster Wallace da biraz oradan sanki ilham alarak böyle consider the lobster demiş. Yani peki istediği düşünüyorsunuz, istakozu da düşünün. Fakat tabii bu consider lafı biraz muğlak bir laf. Yani düşünün derken hani yemek olarak işte nasıl kullanacağınızı düşünün anlamında da düşünün. İşte onun da canı var, onu da bir kale alın falan gibi de anlaşılabilir. Nitekim David Foster Wallace bu MFK Fisher'ın tersine, yani bu MFK Fisher denen kadın aslında istiridyeler de çok ilginç hayvanlar ve mesela işte yani son 100 yıldır filan anlaşıldı ki istiridyelerin de mesela gözleri var. Şimdi istiridyenin niye gözü olsun? İstiridye biliyorsunuz böyle midye filan gibi kabuklu bir şey ve yerinden oynamıyor. İstakoz gibi hareket edebilen bir canlı değil. Gözünü ne yapacak? Ama tabii yani işte mesela hareketli bir şey yaklaşıyorsa kabuğunu kapatmasında fayda var istiridyenin. Çünkü istiridyeyi yiyen pek çok başka deniz canlısı var. Mesela deniz yıldızı. İşte istiridyeyi buluyor ve böyle üstüne çörekleniyor bir şekilde. Kabuğunu açabilirse içindeki istiridyeyi yiyor filan, öyle şeyler var. Dolayısıyla istiridye de kendini korumak zorunda olan bir canlı, bütün canlılar gibi belki. Fakat bu MFK Fisher'ın aksine David Foster Wallace bu işte İstakozu da Düşünün başlıklı eserinde Maine eyaletindeki İstakoz Festivali'ni anlatarak başlıyor bu yazısına. Şimdi Maine eyaleti nerede? Amerika'nın doğu yakasında, işte ortalarda bir yerde New York var. En güneyde belki Florida var. Yani bu Atlantik okyanusuna kıyısı olan eyaletler bunlar. Daha yukarıda Massachusetts eyaleti var. İşte bu Boston şehrinin olduğu filan. Biraz daha da kuzeye giderseniz Maine eyaletine geliyorsunuz. Bunların hepsi deniz kıyısı eyaletler. En çok Amerika'da istakozun bulunduğu, istakozun bol olduğu yer Maine eyaleti. Dolayısıyla işte her sene Temmuz ayında Maine eyaletinde bir istakoz festivali yapılıyormuş. Orada işte gidiyorsunuz, istakoz yiyorsunuz, çeşitli eğlenceler var filan falan. Bununla başlıyor. Aslında peki istakozu da düşünelim derken, ya peki ama istakoz belki temel bilince sahip bir canlı olabilir. Biz istakozları böyle canlı canlı sıcak suya atıyoruz, kaynayan suya, öylece pişiriyoruz. Belki büyük acılar çektiriyoruz bu hayvana. Bu iyi bir şey mi yani? Falan gibi bir soru soruyor. Yani bu David Foster Wallace'ın bu denemesini yazmaktaki asıl bence amacı insanları böyle bir soruyla baş başa bırakmak. Yani bir takım yemek tarifleri falan vermekten ziyade. Bence iyi bir şey de yapıyor ve bu aslında çok bilinen bir deneme haline geldi. O gün bugün yani Amerika'da hani birazcık edebiyattan anlayan kimi çevirip sorsanız bu Consider the Lobster nedir falan diye, aa tabii o David Foster Wallace'ın makalesidir falan der. Nitekim yani mesela işte istakozlar böyle öldükten sonra çok kısa süre içinde bozuluyorlarmış. Dolayısıyla en taze şekilde yenmesi gerekiyormuş. Bozulunca da işte insana çeşitli hastalıklar veriyorlarmış filan. O yüzden bu hayvanları canlı bir şekilde işte böyle kaynayan su dolu bir kazana atıyorlar. Öyle pişirip veriyorlar. Ama yani ve bu arada sürekli işte şey de deniyor. Bu istakoz üreticileri ya da istakoz yakalayanlar cemiyeti ya da istakoz sevenler, işte neyse. İstakozlar acı çekmez, merak etmeyin. Onların canı yanmıyordur, öyle bir şey yok filan diyorlar ama bu aslında çok da belli değil ve Avrupa'nın mesela başını çektiği bir hareket var. Bilinçli olma ihtimali olan canlılara acı çektirmemek lazım diye. Bazı ülkeler mesela istakozun böyle canlı canlı kaynar suya atılmasını yasa dışı ilan etmiş durumdalar. İşte mesela İsviçre böyle, İtalya galiba böyle. Yani siz işte istakozu canlı olarak alıp balıkçıdan eve getirip kaynar suya atarsanız ve yakalanırsanız aslında bunun hapis cezası var ya da para cezası var filan. David Foster Wallace'ın da bu hareketin başını çektiği aslında söylenebilir. Çünkü tam da böyle bir şeye parmak basıyor. Şimdi burada tabii ilginç, yani benim ilgimi çeken türde konular da var. Biz peki ama nasıl bileceğiz? İstakoz acı çeker mi, çekmez mi, bilinci var mı? Ya da bunu anlayabilir miyiz? Ya da bu sorunun ne önemi var diye de düşünebilirsiniz. Yani işte çekiyorsa çekiyor, ne yapalım, o da öyle bir deniz canlısı falan. Biraz işte böyle programın kalanında bunlardan konuşalım istiyorum. İstakoz hayatta yemiş ve pişirmiş olan insanlar biliyorlar ki da, yani ben daha dün aslında mesela bir konferansta birisiyle konuşuyordum. Dedi ki bana, bu tanıdık, aa benim annem hep istakoz pişirirdi evdeyken. Aslında Türkiye'de galiba istakoz yok Akdeniz'de, ama böcek denilen istakoza benzer bir işte kabuklu deniz hayvanı var. Onlardan alıp canlı canlı atıyordu şeyin içine, işte kazanın içine, neyse su kaynar su dolu kazanın içine. Fakat bu hayvanlar aslında o kazana girmek istemiyorlardı. Dolayısıyla kazandan dışarı tırmanmaya çalışıyorlardı ya da kıskaçlarıyla kazanın kenarına tutunuyorlardı. Annem de onların kafalarına işte kepçeyle vurup suyun içine düşürüyordu filan gibi bir şeyler anlattı. Bu tür korkunç hikayeler de var diye anlıyorum.
Evet, bu konuda ben de müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. İki şey belki de. Yani istakoz benim uzun yıllar önceki çocukluğumda oldukça boldu. Yaşadığımız alanlarda, Ayvalık'ta mesela. Ve çok sayıda gerçek istakoz, yani kıpkırmızı olana kadar işte birdenbire şeyde kaynar suya atılarak bizim evimizde, ailemizde çok sık yenen bir şeydi de, biraz önce anlattığınız şey gibi.
Evet.
Şimdi azaldı artık Ayvalık'ta ve başka yerlerde pek istakoza rastlandığını sanmıyorum. Sebebini bilmiyorum ama spekülasyon yapmayayım. Fakat benim dikkatimi çeken ve aslında tepkimin de bulunduğu, tepki de verdiğim bir olay olarak da aklımda bugüne kadar bütün netliğiyle de kaldı. İstakoz dediğim, biraz önce anlattığınız gibi işte kaynar suya boca ediliyor, güm diye atılıyor ve inanılmaz tezlikte bir çığlık sesi çıkardı
Evet.
istakozlaştan. Ve bu beni dehşete düşürüyordu çocuk olarak. Çok net olarak hatırlıyorum. Birkaç defa üzerinde konuşulmuştu. Ve ben işte hayvan çok bağırıyor, bunu yapmamalıyız filan diye kuvvetli bir şekilde itirazlarımı dile getirdiğimi hatırlıyorum. Ama bana da aynı şekilde evdeki aşçılardan bu konuda istakozu pişirenlerden, aileden değilse bile, aileden de gelmiş olabilir, şimdi orayı çok net hatırlamıyorum ama yok, o işte istakozun eklem yerlerindeki boşluktan çıkan sesin ıslık sesidir.
Evet.
Çığlık gibi gelmesi seni korkutmasın, ürkütmesin filan derlerdi. Başta inandım, fakat sonunda da o sesin, o tiz çığlık ıslıksı çığlık sesi beni son derece rahatsız ettiği için bir süre sonra istakoz yemekten kendimi
Vazgeçtim.
alıkoymaya başlamış olduğumu hatırlıyorum.
Evet. Peki şimdi İstakozlar aslında deniz altında birbirleriyle sesle iletişim kuran hayvanlar değil. Vokal aparatüsleri de yok. Yani işte ses telleri falan da yok. Dolayısıyla hani böyle çığlık atıyor, bağırıyor değiller büyük ihtimalle, ama öyle olmasa bile bu acı çekmediklerini göstermiyor. Yani işte belki ses telleri olsa bağıracaklar. Ses telleri yok diye belki bağırmıyorlar falan. Bence bu yani... Ama evet, çıkarttıkları sesler de sahiden aslında rahatsız
Tüyler
edici.
ürpertici, evet.
Sahiden öyle. Doğru. Şimdi benim mesela doktor yaptığım dönemlerde genel kanı şuydu. İşte biz insanlar bilince sahibiz. Bizim dışımızda kimde bilinç var, kimde bilinç yok, bunu bilemeyiz. Hele ki böyle işte istakozlar falan gibi bizden epey uzak Yani hem işte gövde şekli olarak hem evrimsel tarihçi olarak falan epey uzak canlılarda bilinç olup olmadığını kesin bir şekilde bilemeyiz. Dolayısıyla işte yok diye varsayalım falan. Genel yaklaşım buydu. Bugün bu değişmiş vaziyette. Yani galiba birkaç hafta önce bahsetmiştim. Bir günlük bir toplantı oldu New York Üniversitesi'nde böyle hayvanlarda bilinç falan diye. Ve orada herkes şey diyor. Evet yani kesin olarak bilemeyiz ama bu ihtimal var ve bizim bütün bulgularımız bu hayvanların bilinçli oldukları ihtimaliyle uyumlu. Dolayısıyla bilinçleri vardır diye varsaymamız daha doğru olur. Çünkü bilinçleri varsa işte belki acı çekiyor olacaklar. Onlara acı çektirmememiz lazım filan. Ve mesela Avrupa Komisyonu'ndan da pek çok bürokrat da vardı o toplantıda. Onlar da işte yasal olarak bunu nasıl düzenlediklerini, düzenlemelerini gerektiğini filan anlatıyorlardı. Dolayısıyla bir değişim var. Yani hayvan haklarını öne koyan bir şekilde ya da önceleyen bir tutumun ben öne çıktığını görüyorum. Eskiden olmadığı kadar. Bu ilginç. Bunun pek çok herhalde sosyolojik nedeni de var, bilimsel nedeninin yanı sıra. Bir tanesi de bence mesela kimin bilinci var, kimin bilinci yok sorusunun giderek yaygınlaşıp bitkilere kadar ulaşmış olması. Bu aralar bitkilerde bilinç veya akıl var mı falan diye soran bir kitap okuyorum. The Light Eaters kitabın başlığı işte Mayıs 2024'te yayınlanmış. Yani çok çok yeni bir kitap. Orada da aslında birbirinden ilginç bilgiler var. Yani bilinci ya da aklı insanlar gibi olmayabilir bitkilerin. Bence yok. Ama işte pek çok mekanizma ile haberleşmeyi beceriyor bitkiler aralarında filan. Ya kökleri vasıtasıyla ya işte havadan gönderdikleri bir takım sinyallerle filan. Ve bunun aslında başka sonuçları da var. Mesela işte bir bitki yanındaki bitki böcekler tarafından istila edildiğinde bir takım savunma sistemlerini öne çıkartmaya başlıyor. Kitabın yazarı da diyor ki o zaman belki bitki zehri falan kullanmamız gerekmiyor. Yani bitkilerin bu işi zaten doğal olarak nasıl yaptıklarını bilir, bunun mekanizmasını çözer ve doğal yollarla böceklere karşı işte kendilerini savundurtmayı becerebilirsek ne ala yani şeyden de işte böyle çünkü bitki zehirinden zehirlenen insanların sayısı işte bilmem kaç bin tane her sene filan. Neyse yani bunları uzunca boylu ele alacağım bir veya iki programı da ileride yakın bir gelecekte yapmak istiyorum. Bunu da söyleyeyim. Bir
Ben
de
bir de pardon sözünüzü keserek deminki konuya bir ufak ilave de yapmaya çalışayım. Şimdi hatırlamıyordum ama internetten bakarak buldum. Yani epey önce 20 küsur yıl önce çıkmış bir yazı Nature bilim dergisinde çıkmış bir araştırma. Duke Üniversitesi akademisyenlerinden Sheila Patek diye İstakozların keman yayı ve tellerine benzer organlara sahip olduklarını ve bir çeşit müzik yaptıklarını ortaya koyuyor, yazıyor. Yani fakat bu sesi istakozların birbirleriyle haberleşmek için kullanmadıklarını düşünüyor. İstakozların kulakları bile yok diyor. Ama çok önemli bir ilavede bulunmuş. Sualtı yaratıklarının yakın mesafeden sadece duyargalarıyla duyabildiklerini söylüyor. Ama bu sesleri işte doğal düşmanlarından, mesela köpek balığı gibi doğal düşmanlarını kendilerine saldırmaktan caydırmak amacıyla çıkardıklarını da söylüyor. Dolayısıyla bizim çocukluk evimizde, ailemizde pişirilen şeylerde ıstakozların bağırması da belki insanlar kendilerini insanlardan korumak için çıkardıkları bir şey de olabilir. Yani benim o zamanki düşüncem belki de haklı olabilirim.
Evet, evet. Aslında yani bitkiler ve hayvanlar üstüne çalışan hemen herkes şunu söylüyor. Bitkilerde de hayvanlarda da çeşitli iletişim sinyalleri sürekli olarak
Evet
aslında
var.
da uçuşuyor ama Bunların birçoğunu biz duymuyoruz ya da görmüyoruz. Görsek duysak aslında çok etkileneceğiz. Ama sanki onların sessiz bir dünyası varmış gibi, bizim kulağımıza gelmediği için ya da bizim gözümüze gözükmediği için böyle düşünüyoruz. Ama aslında işte bitkiler dünyasında da, hayvanlar dünyasında da, böcekler dünyasında büyük dramlar yaşanıyor her an falan diyorlar. İlginç bir tez doğrusu. Şimdi iki şey söyleyeyim. Bir de program bitmeden bir tanesi David Foster Wallace'ın bu Consider the Lobster denemesinde söylediği bir şey var. Daha sonra o böyle çok bir ilgi yarattı. Diyor ki ya işte 17. yüzyılda filan Amerika'da ilk işte Avrupalılar yerleşiyorlar. Bir takım hapishaneler kuruyorlar. İşte mahkumlar var hapishanede filan. Bundan da bahsetmiştim galiba birkaç hafta önce kısaca.
Evet.
Mahkumlar bir noktada ayaklanıyor. Artık istakoz yemek istemiyoruz diye. Çünkü işte haftada 3 kere istakoz yediriyorlarmış onlara. Çünkü çok bol istakoz Amerika'nın özellikle Kuzeydoğu yakasında, bu Maine eyaletinde filan. Daha sonra bunun aslında doğru olmadığı, evet yani bol ve ucuz olduğu istakozun oralarda ama o kadar da ucuz olmadığını filan yazan tarihçiler de oldu. Şimdi hangisi doğru çok emin değilim. Yani bu böyle tarih içinde tartışmalı bir konu ama David Foster Wallace'ın bu denemesinden sonra böyle vay canına bak mahkumlar bile istemiyormuş. O zaman çok ucuz bir şeymiş konusu hep gündemde kaldı ve ilgi yarattı. Dolayısıyla işte bu milletvekili hanım istakozları yemiş çok da övünüyor falan bak ben nereden yedim falan. Herhalde dünyanın parasını da verdiler falan ama bir zamanlar çok ucuz bir yiyecek maddesiymiş. Zaten mesela İngilizce'de doğrudan istakoza böcek ya da deniz böceği diyorlar. Yani Türkçe'de de olduğu gibi. Türkçe'de de istakoz benzeri bir canlıya böcek deniyor. İstakoza denmiyor ama. Çünkü biraz böcek gibi. Yani işte denizin dibinde sürünerek ilerliyor. İşte böyle böcek gibi bacakları var. 5 çift bacağı var galiba. İşte bir takım bazılarında kıskaçlar var. En ön kıskaçları kocaman. Onunla bir şeyleri yakalayabiliyor ya da kendini savunuyor falan. Dolayısıyla böyle hani beden planı itibariyle bakarsanız evet. Sahiden denizin dibinde yaşayan bir böcek ve herkesin çok sevdiği ya da seveceği bir şey olmak zorunda değil. Daha sonra işte ama yani protein değeri yüksek canlılar işte yağ yok vücutlarında filan dolayısıyla aslında insanların sevdiği, severek yediği bir deniz ürününe dönüşmüş durumda. Bir de şunu söyleyeyim Türkiye'deki kadar da pahalı değil Amerika'da özellikle Maine falan gibi eyaletlerde istakoz gider de yerseniz yani işte ne bileyim hani sosisli sandviçten daha pahalı ama böyle yetişilemeyecek, ulaşılamayacak bir pahalılıkta değil. Dolayısıyla istakoz böyle üstünde çok düşünülen, konuşulan falan bir hayvan. Bir de şu soruyu sorayım en son. Peki bunun ne önemi var? Yani diyelim işte istakozda bilinç var ya da yok ya da acı çekiyor ya da neyse ne yani işte dünyada pek çok canlı var. Bu canlıların hangileri bilinçli, hangileri değil? Bunu bilmemiz niye önemli diye de sorulabilir. Orada da şunu söyleyeyim yani evet kendi dışımızdaki canlıların bilinci var mı ya da nasıl bir bilinci var bunu işte doğrudan belki bilemiyoruz ya da deneyimleyemiyoruz. Ama aslında bu bence önemli bir soru yani hem bence akademik merak açısından önemli bir soru ben en azından öyle buluyorum. Fakat bunun ötesinde de mesela İşte hamilelik konusunda bu sürekli gündemde olan ve ahlak felsefesinde hep gündeme getirilen bir konudur. Şimdi cenin ilk anne karnındaki işte mesela 3. gününde böyle işte şekilsiz bir doku yumağından ibaret aslında ve bir acı çekme mekanizmasına falan sahip olmayan bir şey. Ama anne karnında 8,5 ay geçirdikten sonra işte eli yüzü ortaya çıkıyor ve aslında acı da çekebilir bir hale geliyor. Yani henüz 8,5 aylıkken doğmuyor ama erken doğum olursa işte hayatta kalabilecek bir hale gelmiş vaziyette. Hangi noktada mesela anne karnındaki cenin acı çekemeyen bir yaratıktan acı çekebilen bir yaratığa dönüşüyor. Bunu bilmemiz gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani işte hani Amerika'daki mesela bu kürtaj tartışmaları hep bu soru civarında soruluyor filan. Dolayısıyla bizim dışımızda ve bizden uzak olan canlıların bir iç dünyası var mı? Bu neye benzer? İşte bunlar acı çeker mi, çekmez mi? Bilince sahipler mi, değiller mi konusu aslında o kadar da böyle hani afaki ve hiçbir şeyle ilgimizi çekmemesi gereken türde soyut sorular değil. Bence gayet pratik sonuçları olan önemli sorular. Çok ilginç olmaların ötesinde ben çok ilginç buluyorum ama bunun ötesinde de aslında herkesin kabul edeceği bir takım pratik öneme sahip sorular gibime geliyor. Deyip bu istakoz konusunu böylece şimdilik bağlamış olayım ama bitkilerde bilinç var mı filan gibi sorular sorduğumuz zaman bu soruyu daha da ilerletmiş olacağız yakında bir zaman inşallah.
Peki, o zaman bitiriyoruz burada.
Bu şekilde bitirebiliriz bugünlük. Evet.
Bitirebiliriz. Çok teşekkür ederiz.
Peki.
Görüşmek üzere
Ben
diyelim.
teşekkür ederim.
Tekrar
Görüşmek
teşekkür.
üzere.
Görüşmek üzere.